Bugün sizlere reddedildiği için canı alınan Mia Marcano'nun trajik cinayetini anlatacağım. Mia Marcano, 26 Nisan 2002 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Babası, Florida eyaletinde tanınan ünlü bir DJ'di. Kendisinden büyük bir erkek kardeşi vardı. Annesi ve babası ilerleyen yıllarda çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı boşandılar ve annesi başka bir eyalete yerleşti. Babası Marlon bir süre sonra Giselle isimli bir kadınla evlendi. Üvey anneleri her ne kadar ondan olmasalar da çocuklarını çok seviyordu. Onlara birer anne olmuştu. Mia'nın arkadaşları onu başarılı, kibar ve akıllı biri olarak bilirlerdi. Hayata dair ne istemesi gerektiğini daima bilen biriydi ve istediğini almak konusunda da ısrarcıydı. Geleceğe dair birçok planı vardı. Ailesi de her zaman onun destekçisiydi. Lisede herkes tarafından sevilen ve herkese yardımcı olmaya çalışan Mia, Mayıs 2020 tarihinde mezun oldu. Eğitimine ara vermek istemeyen kız, aynı yıl Orlando'da bulunan bir koleje girmeye hak kazandı. Hedef verilen ilki sanat üzerine yoğunlaşmaktı. Daha sonra fizyoterapi üzerinde uzmanlaşmak istiyordu. Bir yandan okurken, bir yandan da ailesine yük olmamak için lüks bir öğrenci yurdunda çalışıyordu. Hem olanakları daha iyi olduğu, hem de işi de burada olduğu için okulun yurdunda kalmaktansa burada, çalıştığı yerde kalmayı tercih etti. Bir süre için her şey kusursuz ilerliyordu. Başarıyla ilerleyen bir eğitim hayatı, çalışmaya giriş ve hayata dair planlar. Bütün bunlar tanıştığı biri yüzünden mahvolacaktı. Çalıştığı iş yerindeki bakım elemanı Mia'ya kafayı takmış vaziyetteydi. Sürekli onunla konuşmaya çalışıyor ve ona çıkma teklif ediyordu. Mia onu defalarca kez reddetse de adam bu konuda inatçıydı. Bu teklifler ve ısrarlar o kadar rahatsız edici bir hale gelmişti ki Mia ailesine bundan bahsetmek zorunda kalmıştı. 24 Eylül 2021, Cuma günü. Mia işinden saat 17 civarında ayrıldı. O gün ailesini ziyarete gidecekti. Bu yüzden uçağa yetişmek zorundaydı. Odasına dönen Mia valizini topladı ve kayboldu. Ona dair hiçbir iz yoktu. Başına ne gelmişti ki? Mia'nın ailesi ondan haber alamamaya başladığı andan itibaren endişeleri artmıştı. Onları habersiz bırakacak, mesajlarına cevap vermeyecek biri değildi. İlk düşünceleri uçağa yetişmek için oldukça meşgul olduğu, telefonuna bakamadığı yönündeydi. Sonrasında uçağa iniş yaptı. Ailesi onu havalimanında bekliyordu. Mia'ya dair hiçbir iz yoktu. Uçağa binmemişti. Ailesi onun telefonunu aramaya devam etti. Cevap yoktu. Hat düşmüyordu. Yapılacak tek şey vardı. Polislere haber vermek. Yaklaşık 3 saat sonra 21.30'da Mia'nın annesi Mia'nın kaybolduğu eyaletin polislerine kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer hemen harekete geçtiler ve Mia'nın dairesine bakmaya gittiler. Vardıklarında kapıyı çaldılar ve bir cevap yoktu. Bir süre sonra oda arkadaşlarından biri oraya geldi ve içeriye girebildiler. İçeriye girdiklerini buldukları şey onlara Mia'nın başına korkunç bir şey geldiğini gösterdi. Polis memurları içeri girdiklerinde Mia'nın odasına doğru ilerlediler. Kapısı kilitli değildi fakat içeriden bir şey kapının önüne koyulmuştu. Dışarıdan birinin girmesini engellemek için ya da içerideki birinin çıkmasını önlemek için. Binanın arkasından dolaşan polis memuru camdan baktığında şifonyerin kapıya dayanmış olarak durduğunu gördü. Camdan içeri doğru bakarken pencerenin kilidiyle oynadığını fark etti. Mia'nın arkadaşlarıyla konuşan yetkililer bazı bilgiler edindiler. Arkadaşı, Mia'dan 5 gibi havalimanına gitmek için çıktığının mesajını almıştı. Onu sevmeyen, ona zarar verebilecek birinin olup olmadığı sorulduğunda ev arkadaşı, bakım görevlisinin adını verdi. Armando Caballero. Armando'nun sürekli onu rahatsız ettiğini, reddedilmeyi kabul edemediğini anlattı. Mia'nın ailesinin sonradan anlatacağına göre, görevli memur olay yerini terk ettikten sonra konuyla ilgilenilmedi. Herhangi bir adım atılmadı. Armando sorgulanmadı bile. Mia'nın çalıştığı yerde ailenin çağrılarına cevap vermedikten sonra hep beraber oraya gitmeye karar verdiler. Gece saat 3 gibi oraya vardıklarında tekrardan polise iletişime geçtiler ve odaya girmek için onların yardımını istediler. Sizlere anlattığım odayla ilgili detaylara rağmen polisler orayı bir olay yeri bile yapmamışlardı. Polisin süreci yavaş işletmesi, hatta ilgilenmemesinden dolayı aile kendi araştırmasını yapmaya karar verdi. Odayı didik didik aramaya başlayan aile üyeleri ilginç şeyler bulacaklardı. Mia'nın halısını kaldırdıklarında ona ait olmayan sarı bir maket bıçağı buldular. Bir süre sonra çok garip bir şey oldu. Evin kapısının önünde istemedikleri bir yüz vardı. Armando. Onlara Mia'yı mı aradıklarını sordu. Kim olduğunu anlayamamışlardı. Ona kim olduğunu sordular. Bakım görevlisi olduğunu söyledi ve beni arıyormuşsunuz dedi. Mia'nın halası bunun çok garip bir durum olduğunun farkındaydı. İlk olarak Mia'nın kayıp olduğu polisler hariç kimseye duyurulmamıştı. Bu adam Mia'nın kayıp olduğunu nasıl bilebilirdi ki? Aynı zamanda gecenin dördünden bahsediyoruz. Mesaisi çoktan bitmiş olan adam orada ne arıyordu? Polisler tarafından sorgulanan Armando, Mia'yı önceki gün saat 3 civarında gördüğünü, kaybolduğunda ortak bir arkadaşlarına duyduğunu söyledi. Mia'nın ailesi buna inanmıyordu. Tati isimli ortak arkadaşlarının kendisini bilgilendirdiğini söylese de böyle bir arkadaşları yoktu. Aile Mia'nın tüm arkadaşlarını tanıyordu ve arkadaşları da bunu doğrulayacaktı. Armando'nun Mia'ya ne kadar takık olduğunu biliyorlardı. Gönderdiği bir mesajda eğer Mia onunla birlikte olmayı kabul ederse bütün hayat birikimlerini ona vereceğini söylüyordu. Bütün bu şüpheli hareketler, arkadaşlarının ifadeleri, bulunan maket bıçağı ve iddia edilen mesajlara rağmen yetkililer Armando'yu gözaltına almadılar. Onun gitmesine izin verdiler. Deliye dönen aile üyeleri ipleri tekrardan kendi ellerine aldılar ve araştırmalarına devam ettiler. Ertesi gün Armando'yu oturduğu daireye kadar takip ettiler. Onu videoya çekerken korkunç bir şeyle karşılaştılar. Arabasının arka koltuğundan bazı eşyalar çıkartıyordu. Pembe bir örtü, eldivenler ve siyah bir çanta. Bu örtü Mia'ya aitti. Ailesi bunu çok iyi biliyordu. Panikleyen aile hızlıca polisi aradı. Yetkililer tekrardan Armando'yu sorgulamaya başladı. Arama izinleri olmadığı için evine girip bir arama yapamadılar. İşin sonunda adam ailenin içeri girip bakılmasına izin verdi. Fakat bir şey bulamadılar. Yıkılmış vaziyetteki aile üyelerine bir darbe daha gelecekti. O günün ilerleyen saatlerinde Armando kayıplara karıştı. Kızlarının nerede olduğunu büyük ihtimalle bilen tek kişi de kaybolmuştu. 25 Eylül tarihine geldiğimizde Mia resmi olarak kayıp ilan edildi. Tek şüphe olan Armando ile ilgili de bir yakalama kararı çıkartıldı. İlk iş olarak dairesine girildi. Oradan çoktan ayrılmıştı bile. Kaçıyordu. Mia'nın kaldığı yerde bütün imkanlar kullanılarak incelenmeye başladı. Bir zaman çizelgesi böylece oluştu. Mia'nın dairesinin kapısının kaybolduğu gün saat 14 sularında açıldığı tespit edildi. Garip olan şey ise sistemde kapıyı açan kart dairede kalanlardan birine ait değildi. Bu kart bütün kapıları açma yetkisi olan ve Armando'nun sahip olduğu bir karttı. İçeriye bu sayede girip bakınabilmişti. Saat 16.30'da da aynı kartla tekrardan odaya giriş yapılmıştı. Saat 17.06'da ise Mia kendisine ait olan kartla odasına giriş yaptı. O sırada Armando onu içeride bekliyordu. Saat 18 sularında da Armando'nun arabasıyla yurt bölgesinden ayrıldığı görüldü. O bir saat içerisinde neler olmuştu peki? Polisler bu araştırmalarını yaparken Mia'nın ailesi onun fotoğraflarını her yerde paylaşmaya çalışıyordu. Onu gören birilerinin olduğuna inanmak istiyorlardı. 27 Eylül günü dava ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bütün olay yerlerinden bağımsız bir apartmanın içinde bir beden bulundu. Bu beden Armando'ya aitti. Kendi canına kıymıştı. Bir süredir burada olduğu tespit edildi. Armando dava süreci için kilit noktadaydı. Mia'ya ne olduğunu bilen tek kişi oydu. Mia'yı kaçırmış ve bir yerde saklıyor olma ihtimali yüksekti. Zamanın kısıtlı olduğu biliniyordu. Bu yüzden halk da dahil olmak üzere bütün olanaklar kullanılarak bir arama gerçekleştirildi. 30 Eylül tarihine geldiğimizde hala da bir iz yoktu. eyaletler çapında bir araştırma yapılabilmesi için FBI'nin yardımına gidildi. Bu şekilde daha hızlı organize olunacaktı. Bir yandan arama çalışmaları devam ederken bir grup dedektif Armando'nun son hareketlerini tespit etmeye çalışıyordu. Kaybolduğu gün Timbris'in bölgeyi ziyaret ettiği telefon kayıtları kullanılarak tespit edildi. Burası Orlando eyaletinin belalı mahallelerinden biriydi. Buradaki suç bir süre sonra o kadar durdurulamaz noktaya gelmişti ki insanlar burayı terk etmeye başlamıştı. Geriye kalan ise bir hayalet kasaba olmuştu. Armando burada ne yapıyordu peki? Geçmişine baktığımızda Armando'nun bir süre burada yaşadığını biliyoruz. Burası iyi bildiği bir bölgeydi. Yani bir şey saklamak isterse eğer geleceği yer burasıydı. Bölge didik didik aranmaya başlandı. 2 Ekim 2021 tarihinde Mia'nın bedeni ormanlık alanın içerisinde saklanmış bir halde bulundu. Elleri ve ayakları bantlanmış bir vaziyetteydi. Bedenin o anki durumundan dolayı nasıl hayatını kaybettiği tespit edilemedi. Mia'nın ailesi onun hayatta olduğunu o kadar eminlerdi ki, bir yerlerde yaşama tutunduğuna inanmak istiyorlardı. Haberler onlara ulaştığında yıkıldılar. Polislere ve yurt kompleksine kızgındılar. Polislerin işlerini iyi yapmadığını düşünüyor, yurt kompleksinin de bir bakım görevlisine olmaması gereken yetkiler verdiklerini düşünüyorlardı. İlerleyen süreçte dosyayla ilgili ufak bir gelişme de yaşandı. Armando'nun daha önce başka bir yurtta çalıştığı ve buradan da Mia olayına benzer derecede başka bir kıza takık olduğu öğrenildi. Kızın camına çeşitli eşyalar fırlattığı tespit edilen Armando hakkında tutanak tutuldu. Sabıkasına işlendi. Mia'nın kaldığı yurt idaresi Armando'nun sicilinin temiz olduğunu sandıklarını, bu yüzden onu işe aldıklarını söyledi. Bütün bunlar engellenebilirdi. Arka plan taraması düzgün yapılsaydı ve bu sabıkalı dengesiz adam orada çalışmasaydı, Mia hala hayatta olabilirdi. Katili kendi canına kıydığı için dosyayla ilgili çoğu önemli detay bir sır olarak kalmaya devam edecek. Sizin olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.